أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla derse başlarız. Allah ne yapmışsa mükemmel yapmıştır. Tüm varlıkların ve hepimizin sahibidir. Hiçbirimiz sahipsiz değiliz. Yeter ki ona karşı görevlerimizi yapalım. Gönderdiği kitaba uyalım. Ve bize örnek verdiği Resullerin hayatlarına göre hayatımızı düzenleyelim. Bugün yine Araf suresini anlamaya devam ediyoruz. Bu surenin 32, 33 ve 34. ayetlerini inşallah okuyacağız. 31'den yanlış oldu, evet. 31, 32, 33. 34 değil. Tamam. Ya beni Adem, hudu zinetekum inde kulli mescid. Ey Adem oğulları, Adem evladı, Allah'a boyun eğilen her yerde zinetinizi takınınız. Ve kulu veşrebu ve la tusrifu, yiyin için ama israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin, Allah israf edenleri sevmez. Kul men harrama zinetallahi allati akhraja li ibadihi vettayyibati minar rizq. Allah'ın kulları için çıkardığı süsü, temiz ve lezzetli yiyecekleri kim haram kılmış? Kul hiye lillezine amenu fil hayati dunya halisaten yevmel kıyame. De ki onlar dünya hayatında müminler için kıyamet gününde de sırf müminler içindir. Dünyada müminler için ama mümin olmayanlar da yararlanır. Ama ahirette sadece müminler içindir. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِكَوْمِ يَعْلَمُونَ Bilenler topluluğu için ayetleri işte bu şekilde ayrıntılı olarak açıklarız. Şimdi Allah-u Teala aynı surenin 26. ayetinde şöyle diyor. Ya beni Adem, ey Adem evladı, kad enzelne aleykum libasen yuvari sev'atikum. Sizin için bedeninizi örten elbise indirdik. Yani elbiseyi yapmanızın bütün şartlarını oluşturduk. Ve rişa, bir de süs elbisesi. Yani zaten hepimiz biliyoruz, bir iç çamaşır dediğimiz elbise vardır. Bir de dışarıya çıktığımız zaman giydiğimiz elbise vardır. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلْكَ خَيْرٌ. Bir de takva elbisesi, hayırlı olan o. Takva demek, kişiyi koruyan demektir. Neden korur? Sıcaktan, soğuktan korur. Ve kötü bakışlardan korur. İşte şimdi burada da diyor ki Allah, aynı surenin 31. ayetinde de diyor ki, ey Adem oğulları, ziynetinizi takınınız. Burada riş dedi, süs. Burada da ziynet dedi, o da süs. Değişik ifade. Tabi ziynet kelimesini zikretmesinin çok önemli bir anlamı var. Hani Kur'an-ı Kerim muhkem ve müteşabih olmak üzere iki çeşit ayetten oluşuyor. Muhkemde kısaca bir özet bilgi veriliyor. müteşabih de ona benzeyen ayetlerle bir takım açıklamalar yapılıyor. Şimdi burada ziynet kelimesini zikretmesi boşuna değil. İnde kulli mescit, Allah'a boyun eğilen her yer. Tabi bu namaz kılmak da olur, diğer ibadetler de olur. Yani ibadetlerinizi yaparken bir şey yapın. Yani bir elbisenize de dikkat edin. Hani kimin huzurunda olduğunu düşün anlamında. Şimdi burada bu ziynet kelimesi hem elbise manasında kullanılır hem de Nur suresinin 31. ayetinde kadının bedeni anlamında da kullanılır. Yani ziynet hem elbise için hem kadının bedeni anlamında da kullanılır. Mesela işte mümin kadınlara söyle diyor. Gözlerini karşıdakinin gözüne dikmesinler, yani böyle gözlerini kontrollü bir şekilde kullansın. Erkekler için de aynı şey söz konusu. Ferçlerini korusunlar, yani kol ve bacak aralarını, iki kol arasıyla iki bacak arasını korusunlar. Ancak görünmesi gerekenler hariç. Yani atladım değil mi? وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Ziynetlerini açığa çıkarmasınlar. Elbiseyi açığa çıkarmasın diye bir şey olur mu? Yani dış elbisenizi giyiyorsanız, ki o da bir ziynet, aman hanımlar sakın ha dış elbisenizi kimse görmesin. Ne olacak? Evde kalın. Peki evde kalarsak ev olur onun elbisesi. Bu defa dış duvarları kimse görmesin. Dolayısıyla tabii ki o ziynet, yani güzel elbise giyeceksin. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Efendim böyle süslü püslü elbiseler olur mu olmaz mı? Onu da göreceğiz inşallah biraz sonra. Yalnız burada diyor ki kadınlar ziynetlerini göstermesinler. Gözüken hariç. Nedir o da? Yani vücutları. Vücutlarından gözüken nedir işte? Nefes almak için burnu, konuşmak için ağzı, tanınmak için yüzü. Mesela Allah-u Teala Ahzab suresi 59. ayette bu bir başörtüsü örtme şeklini gösteriyor. Bu tanınmaları açısından daha önemlidir deniyor ama tanınmamaları diye anlam veriliyor. Tabii onun için bakıyorsunuz ki Arap hanımlar geliyor, zavallılar bir su içecek olsalar yani büyük bir ızdırap. Yemek yiyecek olsalar büyük bir ızdırap. Gözlerini bile, kaşlarını, iki şeylerini, kirpiklerini bile neredeyse kapatacak durumda oluyorlar. Çok büyük bir ızdırap halindeler. Halbuki gördüğünüz zaman tanımanız lazım. O erkek mi kadın mı bile ayıramazsın ki. Bir de kim olduğunu tanıyasın. Neyse, o işin başka tarafı. İşte burada Allah-u Teala işte başörtülerinde yakalarını kapatacak şekilde örtünsünler deniyor. Şimdi kolları ve şimdi kolların arası tamam. Bacakların arası da kapatıldı, tamam. Peki bu yaka kolların arasında değil. Başörtüden de demek ki başörtüsü zaten var. Yakalarını kapatacak şekilde örtünsünler. Yani bu şeyde burada kapanacak. Ondan sonra وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُوَلَتِهِنَّ. Ziynetlerini, yani vücutlarını, işte kocaları, orada yani bir kere kol ve bacak arası hiç kimseye gösterilemez eşin dışında, ama onun dışında işte bir takım yakınlara gösterilir diye Allah-u Teala orada sayıyor. Şimdi biliyorsunuz, Allah'a çok şükürler olsun, Türkiye'de ciddi manada Kur'an'a yöneliş başladı. Ve işte Güneydoğu'da, Doğu'da ya da değişik her yerden gelen kişilere soruyorum. Siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Artık eskisi gibi değil. Bugün bir arkadaşla konuşuyoruz, diyor ki evet internet çağındayız. Fakat çok büyük bir bilgi kirliliği var. Ona dedim ki tamam, bilgi kirliliği var, doğru. Eskiden bize din diye öğretilen şeylerin tamamı kirliydi. Ama araya birisi girip de temizi gösteremiyordu. Şimdi burada temiz de gözüküyor. Tabii ki bilgi kirliliği var. Eskiden din diye bize öğrettikleri, bütün mezheplerin orada ittifak ettikleri ve yıllarımızı verdiğimiz şeye bakıyorsun, sonuçta bakıyorsun sıfıra sıfır elde var, sıfır, sıfır değil, sıfırın altında. Şimdi bilgi kirliliği var, olabilir, var, bu hiçbir zaman bitmez. İnsan olduğu her yerde yanlışlar olur. Ama Allah'a şükür ki doğru bilgiler de artık bizlere ulaşıyor. Herkese ulaşıyor. Bu ulaşan doğru bilgiler insanların sorgulamasına sebep oluyor. Ve bu sorgulamadan dolayı Türkiye'de çok ciddi bir dönüşüm var. Çok ciddi bir dönüşüm var. Allah'a hamd senalar olsun. Şimdi bu dönüşüm sırasında işte Kur'an'a insanları çağırdığımız zaman, eskiden de Kur'an ayetleri üzerinde oyunlar oynanarak insanlar Kur'an'dan uzaklaştırılmış, işte her derste görüyorsunuz meallere yapılan yanlışları sayarak bitiremiyoruz. Her gün burada 1,5 saat meal çalışması yapıyoruz arkadaşlarla. Her gün en az kaç tane yanlış buluyoruz? Sen fazla katlamıyorsun da Erdem Bey'e sor. Sayabiliyor musun? Ya her gün kardeşim ya. Ya bu kadar da olur mu? Hem dil açısından, hem ayetler arası ilişki açısından, hem de o ayetten ne Cenab-ı Hak neyi bize anlatmış, o açıdan yanlışlar çok. Ama Allah'a şükür ki şimdi artık insanlar sorgulamaya başladılar. Bu sorgulamaya başlanan bu dönemlerde de bir sürü insanlar çıkıyor. İşte başörtüsü konusunda ileri geri konuşuyorlar. Mesela 12 Eylül ihtilalini hatırlayanlarınız vardır. Kenan Evren Konya'da bir konuşma yapmıştı başörtüsü aleyhine. Biz de İstanbul'da ben organize etmiştim. Ondan 15 ya da 20 gün sonra bir toplantı, belki de bir, hadi diyelim 25'ten fazla değil yani. Şeylerde kayıtları var yani tarih olarak. İstanbul'da başörtüsüyle ilgili bir toplantı yaptık ve bunun Allah'ın emri olduğunu çok açık bir şey yaptı ve kitap halinde de yayınladık başörtüsü ve örtünme diye. Ama insanlar bakıyorsunuz ki birçok hoca Allah'ın rızası onlar için fazla önemli değil. Niye? Çünkü hocalık adamın karnını doyurmuyor ki. Eğer hedefiniz para kazanmaksa, hedefiniz bir takım mevki ve makamlara çıkmaksa, burada da hocalığı kullanmak istiyorsanız, Allah'ın ayetleri beş para etmiyor. Ondan sonra baktık ki Allah, o zaman Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı birisi vardı. Adını vermeyeyim, tabii bilmeniz mümkün değil. Ama adını versem birçoğunuz bilirsiniz. Vay, bana karşı bir şey yaptı. Ben de hani İstanbul Müftülüğü'ne Diyanet'teyim ya. Yahu sen bunu nasıl yapıyorsun falan, onu bir ters dedim. Allah'a çok şükür benim karşımda adam mevkisi, makamı hiçbir anlam ifade etmemiştir hiçbir zaman hiç. Bakın ondan sonra, ama Diyanet İşleri Başkanlığı dik duruşunu hiç bozmadı. Onu şey yapmamız lazım. Yani başkanlık o konuda gerekeni yaptı. Fakat baktık ki birçok meal değişti. Başörtüsü artık başörtüsü olmaktan çıktı. Şimdi bu konuda bugün de bir sürü gereksiz şeyler var. Bu konuda güzel bir çalışması olan Erdem Bey'i kısaca bir dinleyelim. Evet.
Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi bugünkü ayetimizi, bugünkü konumuz olan Araf suresinin 31, 32 ve 33. ayetlerinde, özellikle 31. ayette az evvel hocamın da değindiği gibi bu konuda, özellikle örtünme konusunda kilit öneme sahip olan bir ifade var. O da ziynet kelimesi. Rabbimiz hocamın da okuduğu bu Araf suresinin 26. ayetinde aslında libas kelimesini kullanıyor. Yani elbise kelimesini kullanıyor insanların örtünmesi için. Ama mescitlerde, yani secde edilen yerlerde, yani demek ki Allah'a ibadetin yapıldığı zamanlarda ve yerlerde libas kelimesini kullanmıyor. Biraz daha detaylı veya özel bir anlamı olan ziynet kelimesini kullanıyor. Bu da demektir ki bir şey elbise olabilir ama ziynet olmayabilir. Yani her ziynet elbisedir ama her elbise ziynet değildir. Ziynet kelimesinin süs ve işte türediği fiilinden dolayı, süsleme fiilinden türediği için süs, güzel görünen, güzel görünme manası olduğu için, demek ki burada mescitlerde secde ederken ya da Allah'a ibadet ederken giyeceğimiz elbise en azından insan içine çıkmak tabirini kullanırız dilimizde. İnsan içine çıkabileceğimiz, başkalarının karşısına çekinmeden, utanmadan çıkabileceğimiz bir giyim kuşam içerisinde olmamız gerektiğini yine ayette görmüş oluyoruz. Yine hocamın okuduğu Nur suresinin 31. ayetinde de kadın vücudunun tamamına ziynet deniyor. Ve burada ayetin içerisindeki aslında oraya kadar olan ifade bir önceki ayette erkeklere söylenenlerle aynı. İşte mümin kadınlara söyle, gözlerini sakınsınlar, ferçlerini korusunlar. Buradan sonrası sadece kadınlarla alakalı. Ziynetlerinden görünen kısım dışındakileri açmasınlar. Şimdi demek ki kadın vücudunun tamamı ziynet. Ama bunlar içerisinde görünen bir kısım var. Yani zaten kendiliğinden açık olması gereken bir kısım var. Çünkü diğerlerinizi açmasınlar dediğine göre oralar kendiliğinden açılan yerler değil. O yüzden bunların içerisinde başörtülerinin bir kısmını yakaların üstüne vursunlar dediğinde Rabbimiz, bir kere başın kapalı olduğunu başörtüsü kelimesinden anlıyoruz. Demek ki bu da ziynetin içerisinde, yani kendiliğinden gözüken bir şey değil. İkincisi, başörtülerini örtsünler demiyor. Başörtüleriyle yaka açıklarını kapatsınlar. Yani şu bölgeyi kapatsınlar. Demek ki burası kadının yine ziynet dediğimiz, bütün vücudu ziynet olduğuna göre ziynet dediğimiz ama kendiliğinden yani illa ma zahara minha kısmına girmeyen, kendiliğinden görünen kısım sayılmayan bölge olduğu için Rabbimiz başörtüleriyle buralarını da kapatsınlar buyuruyor. Dolayısıyla kendiliğinden görünmesi gereken kısımların ayrıca kapandığını söylemediği için biz ellerin, ayakların, yüzün zaten bu kapsama girdiğini anlıyoruz. Aksi takdirde onların da kapanması gerektiğiyle ilgili, tıpkı göğüs açıklıklarıyla olduğu için olduğu gibi, özel bir emir gelmesi gerekirdi. Şimdi hocamın da değindiği gibi gerçekten de bu hımar ifadesi, yani hımar kelimesi veya başörtüsü anlamına gelen Kur'an'daki kelime belli bir döneme kadar hiç kimsenin kafasında soru doğuran, tarih boyunca soruya sebep olmuş, acaba bunun manası nedir falan diye bir tartışmaya konu olmuş bir kelime değil. Ancak işte bir takım menfaatler, bunlar siyasi olabilir, başka şekillerde olabilir. Özellikle Tanzimat devrinden sonra bu batıya öykünme, onlar gibi olma durumundan dolayı bu tartışmaya açılmış. İşte bu örtü manasına mı gelir, başörtüsü manasına mı gelir, yoksa işte sadece bir örtü demektir de baş hiç geçmemiştir, o yüzden başörtüsü anlamına gelmez mi? Bir sürü tartışma uydurulmuş. Yine işte hocamın da söylediği gibi 80'den sonra yine siyasi sebeplerle ve bugün de popülist sebeplerle ya da etraflarına 3-5 insan fazladan toplansın, canım ne olacak, onlara da Allah'ın dinini anlatıyoruz diye bir takım tavizler verme, Allah'ın dininden taviz verme maalesef gayretiyle. Halbuki yani bir insanın yanında hiç kimse kalmasa ama Allah rızası kalsa, o ona yetiyor olması gerekir. Bu türden tavizlerle maalesef bu kelime yine örselenmiş vaziyette ve örselenmeye de devam etmekte. Mesela ne söylüyorlar? Diyorlar ki ya işte hımar başörtüsü değildir, hamara örtmek demektir. Dolayısıyla hımar da sadece bir örtü anlamına gelir. Eğer başörtüsü olsaydı hımarı res, yani baş örtüsü gibi bir tamlama şeklinde kullanılması gerekirdi. Dolayısıyla burada bahsedilen şey bu değildir. Bir kere bu kelime bu anlamda
sırten tarihi.
Evet, yani aynen öyle. Bu anlamda bu kelime sadece kadın için kullanılıyor. Artı Humuri Hinne diye kadınların yani dişil zamir alarak sadece kadına has bir örtü olduğu anlatılıyor ayet-i kerimede. Nur suresinin 31. ayet-i kerimesinde. Yine sözlüklere baktığınız zaman hımar kelimesinin başörtüsü dışında hiçbir anlamı yok. Mesela bakın Lisan-ül Arab'ı okuyayım ben size. Lisan-ül Arab'da şöyle bir mana veriliyor. Hımar kadın içindir ve başörtüsüdür. Başörtüsüdür diye çevirdiğimiz şey ne biliyor musunuz? Hımar kadın içindir ve nasiftir diyor bakın. Şeyde sözlüğün orijinalinde El-hımaru lil mer'ati ve huven nasifu. Şimdi nasif ne demek? Sadece kadının örttüğü başörtüsü demek Arapçada. Aynı hımar gibi. Peki nasif derken nasifur re's dedi mi? Yok. O da sadece nasif, orada da baş kelimesi yok. Bakın o kadar büyük bir aldatmaca ki sözlüklerde hamara kelimesinin örtmek manasına geldiğini söyleyip o halde hımar sadece örtüdür, başörtüsü değildir diyorlar. Halbuki kelimeye sözlükte baktığımızda karşılığını verdiği kelimede bile baş kelimesi yok. Zaten Türkçe'de de birçok kullanımı vardır bu kelimenin. Hiçbirinde baş kelimesi geçmez. Bir tek başörtüsünde geçer. O da özel bir kelimedir. O yüzden birleşik yazılır. Başörtüsü diye yazılmaz. TDK'ya girip baktığınızda yani özel bir kalıp haline gelmiştir. Dolayısıyla mesela şöyle örneklerde veriliyor. Hamara örttü veya örtmek demek. O zaman peki hamara örtmek demekse ki öyle doğru. Ayette neden vel yadribne bihumurihinne ala cuyubihinne deniyor da vel yahmirne cuyubehunne denmiyor? Yani örtme fiilini Allah o, kasıt burayı örtmekse, yani bundan söylenen şey sadece göğüs açıklığını örtmek ise Allah yine hamara fiilini kullanarak vel yahmirne cuyubehunne derdi ve böylece hiç baştan bahsetmemiş olurdu. Başörtüsü tartışması da ortada kalmazdı. Halbuki Allah böyle bir kere darabe kelimesini kullanmasına da gerek olmazdı. Zaten mevcut olan bir başörtüsünün örtme şekliyle ilgili sıkıntıyı ve bir başka açıklığın bununla kapatılması gerektiğini söylüyor Rabbimiz. Yani işte ama muhatap tabii bu incelikleri bilmediği için insanlara bir de kamera karşısına geçip YouTube'da orada burada hamara fiilinin fiil kullanımlarını bak işte örtmek, bak işte örtmek diyerek göstererek sanki çok önemli bir şeymiş gibi bunu insanların üzerinde bir algı operasyonu oluşturuyorlar. Oysa ki Kur'an'da bütün kelimeler, Arapça'da bütün kelimeler 3 harfli şeylerden oluşur, kök harflerinden oluşur. Hamara da bunlardan biridir. O köklerden türeyen bütün isimler de aynı köke sahiptirler. Ama anlamları artık isim oldukları için anlamları farklılaşır. Mesela işte asa kelimesi, asa işte hepimizin bildiği. Bir anlamda toplamak, toplanmak yani çünkü eli tutarak topladığınız için toplamak manasına geliyor. Ama değneği kaldırdığınız için isyan etmek anlamına da geliyor. Ama asa dediğimiz zaman bunların hiçbiri değil, sopa. Bildiğiniz sopa, baston. Hani nerede isyan etmek, toplanmak, toplamak hiçbiri yok. İşte hep örnek veriyoruz. Cenene kökünden cennet kelimesi türemiş. Cenene de kapladı, örttü anlamına geliyor. Ama cennet üzerine bitki kaplamış toprağa deniyor. Toprak örtüsü denmiyor artık cennet için. Bahçe deniyor, o kadar. Tıpkı Türkçe'de de aynı şey.
Cinnet de var.
Cinnet var, cünne var. O kadar çok şey var ki Kur'an'da bunun kullanılan. Aklı örttüğü zaman oluyor size cinnet. Ama akıl örtüsü denmiyor artık. Cinnet diyorsunuz bitiyor. Başka bir kelime artık. Elbette kökünde örtmek var. Zaten yani başörtüsü diye isimlendirilen bir kelimenin kökünde hangi anlam olması gerekiyor ki başka? Tabii ki örtmek olacak yani. Ayrıca işte bu Arapçadaki bu fiillerin bu özelliklerinden dolayı insanları üzerinde bu şekilde operasyon yapılıyor ve insanlar da zannediyor ki bunlar tamam bu örtü demek, demek ki başörtüsü diye bir şey yok. Halbuki Türkçe'de de aynı şey var. Bakınız silmek diye bir fiilimiz var, silmek. Ama silecek başka bir şey. Bakın silecek de silmekten türemiş ama her tür siliciye silecek deniyor mu? Veya silgi. Mesela terimizi sildiğimiz şeye silgi deniyor mu? Ya da yerleri sildiğimiz şeye silgi deniyor mu? Hayır, tek bir şeyin ismi olmuş silgi. Aynı hımar gibi. Hamara örttü demek ama hımar tek bir mefhumun, tek bir cismin, eşyanın özel ismi olmuş. O da erkek için bile kullanılan bir şey değil. Sadece kadının başını örttüğü özel örtüye bu isim veriliyor. Dolayısıyla buradan aslında sadece ziynet kelimesini düzgün incelediğinizde ve Nur suresinin 31. ayetinde sadece ziyneti okuduğunuzda dikkatli bir şekilde, yine sadece hımar, humurihinne kelimesini dikkatli bir şekilde okuduğunuzda bunları zaten görmeniz mümkün. Zaten bunları çarpıtabilmek için de hocamın her zaman söylediği gibi hoca olmak gerekir. Yani bunu ancak bu kadar yanlışı söyleyebilmek için hoca olacaksınız. Yani meselenin doğrusunu iyi bileceksiniz ki karşınızdakini etki altına alıp yanlışını da söyleme durumuna gelesiniz. Diye bitirebilirim ben hocam. Buyurun.
Ne yapalım? Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Gitsinler boşver. Biz gitmek istemiyoruz. Evet, şimdi burada Allah-u Teala israf konusunda da istersen birkaç kelime söyle. Orada bir sınavdan sonra bir konuya geçelim.
Şimdi ilginç bu ayetin yani Araf suresinin 31. ayeti gerçekten çok dikkat çekici bir ayet. Çünkü mescitlerde ziyneti takınmak ile ilgili bir emrin hemen ardından Rabbimiz ve kulû veşrebû ve lâ tusrifû innehu lâ yuhibbul musrifîn. Yani yiyin için israf etmeyin, o yani Allah israf edenleri sevmez şeklinde bir ifadeyle bitiriyor. Şimdi israf kelimesine de baktığımızda bu kavrama, Rabbimiz biliyorsunuz Kur'an'da her şeyin, az önce hocamın o metoda vurgu yaptığı gibi muhkem müteşabih anlamında, her kavramın içini bizzat kendisi ayetleriyle dolduruyor ve ayrıntılarıyla tarif ediyor. İşte israf da bunlardan bir tanesi. Mesela Furkan suresinin 67. ayetinde Rabbimiz Rahman'ın kulları harcadıkları zaman ne savurganlık yaparlar, yani lem yusrifu ifadesi var, ne de cimrilik ederler. Ve lem yakturu ve kâne beyne zâlike kavâma. Yani bu ikisi arasında bir yol tutarlar. Demek ki israf bir aşırılık hali, yani cimriliğin tam zıttı olan harcamanın ve boşa harcamanın aşırı haline Rabbimiz Kur'an'da da israf diyor. Ve bunu yeme içme için de yapılabileceğini söylediği gibi, aynı zamanda bakınız mesela En'am suresinin 141. ayetinde ürünün hasadı toplandığı zaman onun hasat gününde onun hakkını verin dedikten sonra sakın israf etmeyin, saçıp savurmayın buyuruyor Rabbimiz. Yani ürünü üreten üreticinin bile israf etmeden, hatta onun zekatını verirken de israf etmeden bunu yapması gerektiğini söylüyor. Yine Zümer suresinin 53. ayetinde insanların kendilerini israf ettikleriyle alakalı bir ayet görüyoruz. Kul ya ibadiye ellezine esrefu ala enfusihim, de ki yani onlara şu sözü söyle: ey kendilerini israf etmiş kullarım. La taknutu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnnallâhe yagfiruzdunub, Allah günahları cemiyan, Allah bütün günahları bağışlar. İnnehu ve el gafurur rahim, Allah gafur ve rahimdir, yani bağışlar ve çok ikramda bulunur. İnsanın kendisini bile, kendisi hakkında bile israf, yani aşırıya kaçtığını Rabbimiz bize söylüyor. Dolayısıyla israf etmek demek, ister yediğiniz içtiğiniz şeylerde olsun, ister davranışlarınızda, tavrınızda olsun, yaptığınız aşırılıklar olarak şey yapılıyor, tarif ediliyor Kur'an'da. Ve yine malın biriktirilmesi kınanır daima Kur'an'da. Mesela Tevbe suresinin 34. ayetinde bu ifadeyi görüyoruz. Ve ayrıca malla ilgili, malın harcanmasıyla ilgili lissaili vel mahrum, yani işte isteyen ve yoksul olana paylarını ayırdıktan sonra malınızı harcayabileceğiniz söyleniyor. Şimdi israfla ilgili biz bütün, ya Kur'an'ın bu kadar önem verdiği bir kavram olmasına rağmen ve bizler kendimizi Müslüman bir toplum olarak nitelememize rağmen bu konuda hassas olmamız gerektiğini düşünürüz. Yani birisi dışarıdan baksa, ya bu insanlar ellerinde Allah'ın kitabı var, Allah'ın kitabında da israf bu derece önemli ve insanlar, Allah'ın kulları bununla uyarılmış vaziyetteler. Dolayısıyla bunlar herhalde yeryüzünün bu konuda en hassas toplumudur diye düşünecek olur. Halbuki bakın, 2018 yılında çıkmış Türkiye İsraf raporu var. Ben oradan birkaç rakam vererek bu konuda aslında ne kadar duyarsız olduğumuzla ilgili bir örnekle bu bahsi de bitirmek istiyorum. Şimdi hanelerde ekmek tasarrufu yapmayanlar, yani işte ekmek konusunda hassas davranmayanlar, kişi başı haftada 226 gramı çöpe atıyorlar. 226 gram ekmek bir kişi için. Bu yaklaşık bir ekmeğe denk geliyor. Yani her gün, her hafta bir ekmek bir kişi için çöpe atılıyor. 70 milyonda her hafta 70 milyon ekmeğin çöpte olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yine aynı çalışmada yalnızca evlerde, yani iş yerlerinde, lokantalarda, otellerde, şurada burada harcanan ekmekler veya yiyecekler değil, sadece evlerdeki ekmek israfından bir rakam vereceğim size. Yıllık yaklaşık 81.347 ton ekmek israf ediliyor. Bugün Müslüman ülke Türkiye'de sadece evlerde. Yani buna herhalde otelleri, hastaneleri, şunları bunları katsak 2 ile 3 ile çarpmamız gerekir. Yani o yüzden bu rakamlar çok çarpıcı rakamlar. Rabbimiz bizi bu konuda bu derece uyardığına göre buradan daha hassas olmamız, dikkatli olmamız gerektiği çağrısını yapmamız lazım.
Evet, yani bizim en büyük israflarımızdan birisi de zaman israfı. Evet, aynen. Allah-u Teala zamana yemin ediyor. Zaman çok önemlidir. Bakın, her giden şey geri gelir ama zamanın geri gelmesi mümkün değil. Fakat ne oluyor? Batıya uyduk. Cumartesi, pazar tatil. O ne demek ya?
Hocam, bu konuda bir hatırlatma yapmayı unuttum. Bizim dergimizin son sayısında Zeynep Hanım ve Özlem Hanım'ın birlikte yazdıkları bu konuda bir yazı var. Bu yeni çıkan sayıda. Bu hocamın da bahsettiği zamanla ilgili mesele de dahil, israf konusunu çok güzel işlemişler. Tavsiye ederim, onu mutlaka okuyun.
Daha sonra yok efendim şu saat, bu saat, yok çalışma saatleri, yok sen pazar günü iş yerini açtın, sana ya bu ne Allah aşkına ya? Bu ne? Biz bütün dünyaya örnek olmalıyız, Batı'nın olmuşuz uşağı, affedersiniz. Batı kim ki bana yol göstersin ya? Elimizde Allah'ın kitabı var. Biz onlara yol göstereceğiz. Ama onlar fıtratlarına uydukları için bizden çok daha iyi durumdalar. Çünkü fıtrat, Allah'ın dini fıtrattır. Yok efendim şu yaşta emekli. Ne demek emekli? Emeklilik ne zaman kabre girersen o gündür. O ne demek emeklilik? Ölene kadar çalışacaksın kardeşim. Zaman nereden bu? Ne bu ya Allah aşkına ya? Ne iş yapıyorsun? Emekli. Emeklilik diye bir iş olur mu? İş değişimi yapıyorsan o zaman hiçbir şey değil. Emeklilik diye bir iş olmaz. Bunlara çok dikkat ederim. Yani. Bunlar çok kötü şeyler maalesef. Yani çok şey yapmak zorundayız. İslam alemi olmuş Batı'nın uşağı. Allah yardımcımız olsun. Neyse. Biz elimizden geleni yapalım da kim ne yaparsa yapsın. Şimdi Araf suresi 32. ayet okuyacağım. Ama ayet okumadan şimdi sizlere soru soracağım. Çıkarın bakayım kağıdı kalemi. Şimdi ipek ve altın erkeklere nedir? Kardeşim ittifak edin. Ne biriniz mekruh, biriniz haram. Bir anlayalım yani. Söyleyin nedir? Helal olsun. Peki süslü püslü elbiseler giyilebilir mi? Giyilmez değil mi? Tamam. Şimdi bakacağım. Bak. Bulunduğu. Bakayım. Şimdi cevabı sizden isteyeceğim. Şimdi Allah-u Teala diyor ki قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِ Allah'ın kulları için çıkardığı süsü kim haram etmiş? Az önce Erdem Bey anlattı. Süsün yani birinci derece duran elbise. Ama elbise üzerine takılan takılar olur. İnsanın vücuduna taktığı, ellerine taktığı, İşte hanımların kulaklarına, saçlarına falan. Bunu kim haram kıldı? Peki, dünya Müslüman için ne deriz? Zindan, ahiret, kafirler için cennet. Ahiret bizim için şey. Peki bunlar kimin için acaba? Diyor ki Allahü Teala, kul hiye lillezine amenu fil hayati dünya. De ki o süsler bu dünyada müminler içindir. Kafirler için değil. O süsler bu dünyada müminler içindir. Tamam. Peki halisaten yevmel kıyame. Kıyamet günü sırf müminler içindir. Peki müminler derken kadın erkek ayrımı yaptı mı? He? Yok. Peki ahirette sırf müminler için dediğinde ahirette kadın erkek ayrımı olacak mı bu süslerden şey yapmak için? O zaman ahirette yararlanılan süsler neler? Bak bir tane ayetten size şey yapayım. Mesela Keyif suresinde Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ لَا نُطِيُوا اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا İnanan ve iyi işler yapanlar. İşini güzel yapanın alacağı karşılıkta bir eksiltme yapmayız. اُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهُمُ الْاَنْهَارِ İçinden ırmaklar akan bahçeler onlarındır. Arklar akar, ırmaklar akar. يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا Orada süslenirler. مِنْ اَسَابِرَ مِنْ ذَهَبْ Altın bileziklerle. Kim süsleniyor? Kadın mı erkek mi? İkisi de ayrım yok. Peki başka? وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضُرًا Yeşil elbise giyinirler. مِنْ سُنْدُسْ O atkılı ipekten ve istebrak. Yani şey ipek çeşitlerinden bu istebraka ne deniyordu? Müttekine fîh alel araik ni'met sevâb ve hasunet murtefaka. Orada koltuklara yaslanırlar. Keyif suresi 29. ayette. Ha, 31'miş. 31 evet. Atlas. Atlas ha. Atlas, tamam. Evet. Yani ipek, atlas ve altın. Evet. Şimdi bir başka ayette de şey, Hac suresinde de Allah-u Teala şey yapıyor. يُحَلَّمْنَ ف۪يهَا مِنْ اَسَابِرَ مِنْ ذَهَبْ وَلُؤْلُؤَ Altın ve gümüş bileziklerle süslenirler ve incilerle. وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا harir Oradaki elbiselerin tamamı ipek elbisedir. Peki bu elbiseleri kadın mı giyecek, erkek mi? Ha? Kim giyecek söyle. İkisi de. İkisi de giyecek değil mi? Peki bu altını şeyi ne dedi? İnciyi o güzel süsleri takacak olan kim? Erkek mi kadın mı? İkisi de. Peki şimdi şu ayete bakalım. Tekrar bu ayeti okuyalım. Allahü Teala diyor ki Kul men harrama ziynetallahi lezi ahrecel ibadihi Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti haram kılan kim? Bunu söyle bakalım. Vattayyibati minel rızk bir de temiz rızıklar. Onu haram kılan kim? Peki, bak temiz rızıklar. Kardeşim birisi geliyor işte şunu, balı bile yasaklıyorlar ya. Yahu kardeşim bu yiyeceklerin hepsinden yiyeceksin. Ama israf etmeyeceksin. Tayyibat dedi denmesinin sebebi senin için lezzetli ve temiz. Temiz ve lezzetli. Lezzet de kişiden kişiye değişir. Sen hoşuna gideni yersin, o öbürün hoşuna gideni yer. Kim haram kılıyor temiz ve lezzetli şeyleri, yiyecekleri? قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا De ki o bu dünya hayatında müminler içindir. Ne? Dünya hayatında müminler içine altın giriyor mu? Ha? Bak değiştirdim. Peki ipek giriyor mu? Diğer süsler giriyor mu? Kadın erkek ayrımı var mı? Halisaten yevmel kıyama ahiret günde sadece müminler için. O zaman öyleyse dünya mümin için şey değil öyle kötü mötü değil yani. Öyle fakirlik edebiyatına gerek yok. Ha varsa var yoksa yok. Onun için şey yapmayız, hedefimizi almayız ama varsa var yoksa yok. Evet. Şimdi mesela bir hadis rivayet edilir. İşte Resulullah eline ipeyi almış işte demiş ki el harir ve zeheb halalun li unasi ummeti haramun ala zukuriha. İşte altını ve ipeyi eline almış ümmetimin erkeklerine haram, kadınlara helaldir demiş. Şimdi Resulullah'ın bunu söyle ya bir kere kütüb-i sitede bu yok da. Ama bu bütün fıkıh kitaplarında vardır. Yani altın ve ipek erkeğe haram, kadına helaldir. Şimdi bakalım ki bu helal haram koyma yetkisi kimin? Allah-u Teala bu da böyle dediği halde acaba Resulullah ayetlere rağmen bir şey söyleyebilir mi? Onu da Fatih Hoca'dan dinleyelim.
Hocanın örnek verdiği işte ipek altın türü ister giyecek olsun, ister yiyecek olsun, ister ekonomik hayatla alakalı, ister aile hayatıyla alakalı olsun. Neyin helal, neyin haram olduğunu belirleme yetkisi Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ait. Kimseye o yetkiyi gasp etme hakkını da Allah-u Teala vermemiş. Çünkü tek hüküm koyucu o. Ayetleri açıklayan yine o. Biz bunu nereden biliyoruz? Sürekli okuduğumuz Hud suresinin ilk ikinci, birinci ve ikinci ayetinde Allah-u Teala ayetleri kendisinin açıkladığını, bunun da bir iman meselesi olduğunu, yani eğer bu açıklama yetkisini başkalarına da hatta nebiler dahil verseydi bu defa oluşan din Allah'ın dini dışında bir din olacaktı ve insanlar Allah'ın dininin değil insanların dininin dindarı olacaktı. Böyle bir tehlike vardı. Dolayısıyla Allah-u Teala bırakın hüküm koymayı, yani helal koyma, haram koyma, açıklama üzerine bir takım şeyler ekleme faaliyetine bile nebiler dahil kimseye izin vermemiş. Ama gelin görün ki bizim geleneğimizde bu böyle değil tabii ki. Teşri yani yasama bugünkü ifadeyle kanun koyma, hüküm koyma, bu helaldir, bu haramdır deme yetkisi bizim geleneğimizde Allah-u Teala'nın olduğu kadar Nebi'nin de hakkı ve hatta yapması gereken bir görev olarak lanse edilir. Yani bu görevi yapmazsa yani Nebi gerektiği yerde hüküm koymazsa, helal haram hükmü koymazsa, gerektiği yerde ayetleri açıklamaz ise, gerektiği yerde ayetleri yürürlükten kaldırmazsa görev kusuru işlediği kabul edilir. Çünkü bu sadece bir lütuf değil, bir şey, görev, aksatılmaması gereken bir görev olarak düşünülür. Nebi'den sonra da ümmete geçtiği farz edilir bunun. En azından sünni çevrelerde böyledir. Şia'da ise bu yetkinin masum imamlar aracılığıyla yani dinde hüküm koyma, görüş belirtme yetkisinin imamlara, bizde de işte ümmete verilen bu yetkiyi de alimler icra ederler. Tıpkı hani bugün işte meclis yasama yetkisine sahiptir. Bu gücü halktan alır. Bu halktan aldığı gücü milletvekilleri eliyle yapar. Şu bu gibi bir şeyler. Şeyde de bizim geleneğimizde de böyledir. Güya Allah-u Teala bu hakkı vermiş. Bu hakkı fakihler yürütmüşler. Yürütmeliler hatta. Nasıl yapmışlar?
Kısa bir şey yapayım da. Şimdi Şia dedin. Şia'da müçtehit makamına gelen kişiler vardır. Önceki müçtehitlerin görüşü değil, yaşayan müçtehidin görüşü esas alınır. Dolayısıyla bize göre biraz daha yeniliğe açık. Fakat Hümeyni'nin Ali radıyallahu anh'la ilgili yazdığı bir kitap var. O kitapta şimdi az önce Nebi, Resul dendi, imamlar dendi. imamlara verdikleri değerin ne olduğu açısından diyor ki, Allah katında imamların öyle bir makamı ve mertebesi vardır ki, oraya ne bir nebi, yani Resul olan nebi, nebi-i mürsel diyor, ne de bir melek, meleği mukarrep yaklaşabilir. Yani oraya melek de çıkamaz, Resul de çıkamaz. Yani onların söyledikleri tartışılmaz. E peki onlar şu anda gaybat aleminde, o zaman Hümeyni zamanında velayeti fakih diye bir kavram da icat edildi. İşte bu onu temsil eden insanlar. Böylece yani din Allah'ın dini olmaktan tamamen çıkarılmış olur. Sanki Sünniler de çıkarılmamış. Tabii ki çıkarılmış. Evet, devam et.
Peki nasıl gerçekleşmiş bu? Nasıl yapılmış? Denilmiş ki Nebi'nin sonrasında da, onun vefatından sonra da ümmetin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki sözlerini açıklama yetkisinin ve görevinin olduğu kabul edilmiş. İşte nedir bu yetki? Mesela tahsis dediğimiz daraltma. Yani Allah-u Teala bir şey söylüyor. Nebi, evet Allah böyle söylüyor ama şunlar hariç. Mesela işte Cuma namazında ya yüllezine amenü izâ nûdiyeli salati diye biliyorsunuz ayeti. Ey müminler diye genel bir hitap vardır. Cuma günü çağrıldığınızda koşun Allah'ın zikrine. Muhammed Aleyhisselam devreye giriyor. Orada diyor ki ancak şunlar hariç. İşte kadınlar hariç, şunlar hariç, bunlar hariç. Ne yapmış oluyor? Daraltıyor. Allah'ın genel koymuş olduğu bir hükmü. Veyahut işte kayıt düşüyor. Sadece şu vasfa sahip olanlar şöyle yapar diye. Veyahut yürürlükten kaldırıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah böyle demiş olsa da bundan sonra siz artık böyle yapın deme hakkının Nebi'de olduğu söyleniyor. Bununla ilgili bir takım kurgular, örnekler veriliyor. Ve en nihayetinde bizim asıl konumuz teşri yapma yetkisi var. Yani ne demek? Kur'an-ı Kerim'de yok ama bu haramdır deme yetkisi. Peki tamam, sistem diyelim ki hani kabul ettik, böyle çalışıyor. İyi de bir Müslüman olarak sormamız gerekiyor değil mi? Yani bunun delili var mı? Gerçekten Muhammed Aleyhisselam'ın ve ondan sonraki işte ümmetin bu tür faaliyetler yürütme hakkı var ise bunun delili var mı? Kur'an-ı Kerim'den de bir takım deliller getiriliyor. Hepinizin hemen hatırlayacağı ilk delil işte düz mantık. Kur'an-ı Kerim Resul'e itaati emrediyor. Ne demek? Allah'a itaat neyse Resul'e itaat odur. Allah'ın söylediği şeyler bizim için nasıl bağlayıcı ise Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği şeyler de o kadar bağlayıcıdır. Şimdi bakınız, hep üzerinde duruyoruz kavram kargaşası. Nebi ve Resul arasındaki farkı siz eğer perdelediğiniz zaman evet bunu söyletebilirsiniz, belki bunu şey yapabilirsiniz. Ama Nebi ve Resul arasında bir fark var. İşte Araf suresinin, yine bugün okuduğumuz surenin 157. ayetini bu ayet bağlamında söyleyeceğim, evet, tamam. Zaten hocam. Araf suresinin 157. ayetini okuyorlar. Diyorlar ki bakın burada Allah-u Teala doğrudan Resul'ün helal ve haram koyma yetkisi olduğunu söylüyor diyorlar. Okuyalım, ayette gerçekten öyle mi? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ Yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları, o ümmi nebi Resul'e uyan kimseler, ona tabi olanlar, ne yaparlar? يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Onlara marufu emreder ve münkerden alıkoyar. Başka ne yapar? وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ Tayyibatı helal, habaisi kötü şeyleri haram kılar. Şimdi bakın diyor ayette Muhammed Aleyhisselam'dan bahsediyor. Evet doğru bahsediyor. Muhammed Aleyhisselam onlara işte marufu emrediyormuş, münkeri yasaklıyormuş, tayyibatı helal kılıyormuş, kötü çirkin şeyleri haram kılıyormuş. İşte diyor Allah söylüyor. Evet, doğru söylüyor. Bu ayette hakikaten de bunları söylüyor. Muhammed Aleyhisselam'ın bunları yaptığını söylüyor. Haram kılar, helal kıl koyar, emirler verir, yasaklar uygular, doğru söylüyor. Söylüyor ama hangi lafızla söylüyor? Rasul kelimesiyle, Rasul. Burada asıl kavram Rasul. O koyuyor. Peki Rasul dediğimiz kişi kim Kur'an-ı Kerim'e göre? Rasul dediğimiz kişi Allah'ın kendisine vahyettiği şeyi hiçbir değişikliğe uğratmadan olduğu gibi tebliğ eden kişi. Onun için Atiyullah'a ve Atiyurrasul şeklindeki pek çok ayette, yani Allah'a itaat edin ve Rasul ederken, yani Rasul'ün size tebliğ ettiği şeye itaat edin ki Allah'a itaat etmiş olursunuz. Dolayısıyla aslında kitaba itaat ederseniz Allah'a itaat etmiş olursunuz şeklindeki bütün ayetlerin bağlamı bozularak, işte bakınız burada Muhammed Aleyhisselam'ın da haram koyma, helal koyma yetkisi var deniliyor maalesef. Yani tam bir kavramlar üzerinden bir tahrif faaliyeti. Ve yine bir takım gerçek olmayan örnekler veriliyor. İşte hocamın biraz önce söylediği ipekle ilgili, altınla ilgili olsun, bazı ibadetlerle alakalı, bazı miras hükümleriyle alakalı, bu Kur'an-ı Kerim'de yok. Bak Muhammed Aleyhisselam bu konuda şöyle söylemiş. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeyler hususunda Muhammed Aleyhisselam hüküm koyabiliyormuş gibi bir takım kurgusal şeyler. Yani bağlamından kopartılıp Kur'an'daki aslını görmeden sanki Muhammed Aleyhisselam'ın bağımsız bir şekilde din konusunda konuşma yetkisi olduğunu düşünerek böyle bir kurgu içerisine giriliyor. Oysa toparlayacak olursak, Allah Kur'an-ı Kerim'le alakalı olarak, diniyle alakalı olarak hiç kimseye, nebiler dahil, herhangi bir tasarrufta bulunma, müdahalede bulunma hakkını vermemiş. Bunun bir yetki gaspı olduğunu ve bunu yapmanın doğrudan cehennemle ancak şey yapılabileceğini, cezalandırılabilecek bir suç olduğunu söylemiş. Dolayısıyla dinde hüküm koyma yetkisi sadece ve sadece Allah'ındır. Ha, burada hep akla şu geliyor. Peki Muhammed Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de olmadığı halde hakikaten bazı ifadeler kullanmış bazı şeyler için. Şu helaldir, bu haramdır, şudur, budur. Bunu hepimiz kullanıyoruz. Kendi ifadelerimizle. Mesela bir arkadaşımız soruyor, bir işlem soruyor. Bu faiz mi diyor, diyoruz ki bu söylediğin şey haramdır diyoruz. Şimdi bu haramdır demek Allah'ın kitabında konuyla ilgili ayetin aslında kendi ifademizle onun anlayacağı şekliyle karşı tarafa tebliğinden başka bir şey değildir. Muhammed Aleyhisselam da muhataplarına onların anlayacağı dilde şu haramdır, şu helaldir, şu yaptığınız doğrudur, değildir söylüyor. Ama bunun asıl şeyi, hüküm ifade eden şeyi mutlaka Kur'an-ı Kerim'de var. Biz bu bağlantıyı kuramadığımız zaman diyoruz ki demek ki Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeyler hakkında Muhammed Aleyhisselam da hüküm koyabiliyormuş. İşte buradaki bağlantıyı kurmak önemli. Bazen de iftiralar atılıyor maalesef. İşte cuma namazı örneğinde olduğu gibi veyahut işte ipekle, altınla alakalı gibi. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Evet hocam.
Peki şimdi bu ayeti bir daha okuyalım. Bu Araf suresinin 32. ayetinde Allah ne dedi? قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِ اَخْرَجَ لِيْبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel, şey, temiz ve lezzetli yiyecekleri kim haram kılmış? Ondan sonra قُلْ هِيَ لِلِّ قُلْ derken emir Muhammed Aleyhisselam'a. Söyle bakalım kim haram kılmış? Ona verilen emir. Peki az önce de o ayette okudu. يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِسِ Araf 157. ayette. İşte onlara bu Resul olan, Nebi olan Resul onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar diyor. Resul elçi. Şimdi elçi sıfatıyla helal haram kılması kendisinin helal haram kılması değil. Çünkü kendi sözünü söyleyen kişiye elçi denmez. Mesela şu kıza birisi diyor ki ya şu adamın iki tane kızı var. Birisinin adı Ayşe, birisinin adı Fatma. Ben Fatma ile evlenmek istiyorum. Bana bir elçilik yapar mısın? O da gidiyor bakıyor ki Ayşe daha güzel. Ayşe'ye elçilik yapma hakkı var mı? He? Sana ne kardeşim ya, Allah Allah. Onun için elçi kendi sözünü söyleyemez. Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın elçisi olarak hele bir şey söylesin Cenab-ı Hak onun şah damarını koparırım diyor. Hakka suresinde. Mümkün değil. Peki Resul sıfatıyla helal haram koyuyor. Nebi sıfatıyla koyabiliyor mu? Bak Tahrim suresinde hemen yani işte Kur'an'ı Kur'an'la açıklama metodu maalesef sahabeden sonra unutturulduğu için yepyeni bir din icat etmişler ve Kur'an-ı Kerim de artık okunmaz kitap olmuş. Bak diyor ki Allah burada ya eyyühen nebi, şimdi burada mealden okuyacağım, peygamber diyorlar. Resul de peygamber, nebi, her şey birbirine karışıyor. Ne güzel becermişler gerçekten. Yani çok usta bir usta kişilerin müdahalesi olmuş. Yani çok ustaca yapmışlar bu işi. Ya eyyühen nebi, ey nebi, lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Tahrim suresinin ilk ayet, 66. sure. Allah'ın sana helal kıldığını niye haram kılıyorsun? Yetkisi varsa böyle bir şey der mi Allah? Yani hakikaten öyle bir kötü bir durum var ki işte her derste görüyorsunuz yani. Ben de bu cümleyi tekrarlamak zorunda kalıyorum. Yani Allah'ın dini olmaktan tamamen çıkarılmış. Şimdi Allah-u Teala 33. ayette diyor ki burada ha mesela şimdi bak Allah'ın temiz rızıkları helaldir haram. Ya şimdi o kadar çok haramlar ortaya çıkmış ki bir de bir şimdi helal gıda diye bir sömürü sistemi oluşturuldu. Eskiden şeylerde yazılırdı. Kasaplarda etlerimiz besmeleyle kesilmiştir. Sanki aynı yerden alıyorsun. E tabi yazar. Çünkü bütün şey kitaplar şey Şafii'lerin dışındakiler besmeleyle kesilmemişse haram olur diyorlar. Lan Allah'tan korkun ya. Kitaplar haramlarla doldurulmuş. Şu haram, şu haram. Siz ne? Siz ilah mısınız? Evet, bu tam bir ilahlığa soyunmaktır. Başka hiçbir şey değil. Ve bu Kur'an-ı Kerim'in hükmüdür. İşte burada da Allah-u Teala bakın, ayette gördük. Cennette sadece Müslümanların yiyeceği işte ince ipek, o atlas, altın, şey bir süslü elbiseler şunlar bunlar. Dünyada esasen kimin içinmiş? Müminler için. Ama şeyde kafirler de yararlanır. Ama ahirette bunlar kafirlere nedir? O birden bir ayet şey yapıyordun.
Evet, ahirette kafirlere
haram kılınmıştır diyor. Hangi ayet o?
50. ayet hocam. Hemen bir sayfa sonra. Araf 50. ayet.
Araf 50. evet.
Su istiyorlar da.
Evet. İnna Allah harramahuma alel kafirin.
Evet. Allah onlara kafirler haram kıldı. Gel şu yiyeceklerle ilgili. Ama öbürleriyle ilgili de açık ayetler var zaten. Tabii rızıktan da geçiyor. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala kul innema harrama rabbi. Ya Muhammed şöyle de. Ne diyecek? İnnema harrama rabbi. Rabbim sadece şunları haram kılmıştır. Haram kılan kim? Rabbim diyor. Değil mi? Ben diyemiyor. Diyemez. Haşa. Hiç mümkün değil. Dolayısıyla bakın Muhammed Aleyhisselam'la yani hadis kitapları Resulullah'tan iki asır sonra yazılmış ve çok acayip bir organizasyon. Ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah Allah-u Teala çok büyük imkanlar verir. Çok ciddi araştırmacılar verir de şey yaparız çünkü yapılacak iş çok fazla. Elemanımız az. İki asır sonra siz tutuyorsunuz. Tek bir kişi etrafında, başta Ahmet bin Hanbel olan ve hepsi onun talebesi olan Kütüb-i Sitte dediğiniz hadis kitaplarını oluşturuyorsunuz Resulullah'tan iki asır sonra. Resulullah'tan iki asır sonra Arap diliyle ilgili kitaplar oluşturuyor. Bugün biriler kalkıyor, Kur'an-ı Kerim Arapça aykırı olan Bırakın Allah'ı seversin. De ki şu dil, dilin şu kuralları yanlış de. Ondan sonra bir de rical kitabı oluşturuyorlar. Bu hadislerden sonra. Neymiş çünkü şu hadisi şu adamlar rivayet etmiştir. Yahu sen 2 asır sonra bir hadis kitabı yazacaksın. Resulullah'tan beri onu rivayet edenleri şey yapacaksın. Ya bu ne Allah aşkına ya? Bu akla zarar bir şey gerçekten. Ya Resulullah'ın kendi döneminde yaşayan sahabem dediği kişileri tanımadığını Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Sen dışarıda onların çok iyi görüyorsun ama işleri bozuk. Bu adamlar 2-3 asır sonra, 5 asır sonra falan güvenilirdir, filan şeydir. Bir tek adlarını bir yerlerden görmüşler. O diyor din. Ona göre Resulullah şöyle demiştir. İşte sika, güvenilir. Mesela 2 asır sonra iken 200 küsürlerde doğmuş, 200 küsürlerde başlamış olan Ebu Hureyre 3 tane ravi ile hadis rivayet ediyor. 3 kişi Resulullah'tan itibaren 3 kişi. Birisi sahabi, 2 tane de ondan sonra. Ya da hadi diyelim 4 kişi, yok 3 kişi. Ya ve sahih oluyor bunlar Allah aşkına. Gerçekten İslam alemi kafayı yemiş. Ama tabii yer. Küçük yaştan çocukları alıyorsun oraya, ezberlettiriyorsunuz şeyleri. Ondan sonra kendilerine alim diyorsunuz, hakikaten demek ki alimmişim diyor. Size anlatmışımdır, ben İstanbul Müftü Yardımcısı oldum. Bana hocam diye gelip söyledikleri zaman çok rahat olan, ne hocası ya? Abdülaziz desenize. Bir müddet sonra baktım ki hocam demeyenlerden rahatsız olmaya başladım. Ve kendi kendime dedim ya Allah Allah, ben nasıl da değişmişim de haberim yok. Yani insan farkına varmadan o çevrenin şeyiyle alışıyor. Dolayısıyla bunlara çok dikkat edelim. Resulullah'a bir sürü iftiralar yapılıyor. İşte ayeti gayet açık. Allah burada şeyde diyor ki işte 33. ayetinde قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشِ. De ki Rabbim fuhuş çeşitlerini haram kılmıştır. Fuhuş, bu en az 3 çoğul olduğu için 1 kadın kadına, 2 erkek erkeğe, 3 kadın erkek. Gayrimeşru ilişkiler yani. Bunlar Allah haram kılmıştır. مَا دَهَرَ مِنْ هَوَا مِنْ وَطَنِ. İster açıktan yapılsın, ister gizli yapılsın, fark etmez. Vel isme, isim olarak sayılanlar, Kur'an-ı Kerim'de ayetleri var. Yani insanları Allah'ın yolundan uzaklaştıran şeyler. Vel bagye, aşırılık. Yani sınırları aşmak. Bir gayril hak, haksız yere. Yani haklı olarak bir takım şey, birisine iyilikte bulundursun, bir de ikram yaparsın. Mesela karnını doyurdun, hadi bir de tatlı yiyelim üzerine dersin. O bir şey olmaz. Ama haksız yere aşırılık yaparsanız olmaz. Ben tüşrikü billahi ma lem yunzil bihi sultanen. Elinize Allahü Teala'nın açık bir belge göstermediği bir şeyi Allah'a ortak koşmak. Nasıl? Yani sen birisine diyorsun ki işte geçen haftaki dersimizde şey yapmıştık. İşte bu Allahü Teala'nın veli kuludur. Yani sen, o dostudur. Sen düşmanı mısın Allah'a? Allah mı sana dedi bu adam benim dostumdur diye? Ben tekulu alallahi ma la ta'lemun. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri konuşmak da size haramdır. Ne demek? Siz din hakkında konuşuyorsanız çok kesin delillere dayanacaksınız. Falan adam şöyle demiş, filan adam şöyle demiş, şuradan şunu duyduk, olmaz o. Olmaz. Yani işte geçen de bir hoca grubuyla konuşuyoruz. Allah öyle demez. Lan dedim, bu ayeti ben mi koydum buraya? Hem de işlerinde çok iyi Arapça bilenler de var. Hepsi de hoca, hepsi de böyle. Allah öyle demez. Lan ben yazdıysam söyle. Hemen atlıyor başka yere. Cehenneme gideceksen git. Güle güle. Allah yardımcımız olsun.